Şimdi ben ikinci mektubu okumak istiyorum. Belki yer yer başka yerlere de ikinci suali atıfta bulunabiliriz. Evet, birinci mektubun ikinci suali şöyle. Furkan Hakim'de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ اَمِلًا gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifade ediliyor. Bu ve buna münasil ayetlerde mevt dahi ölüm hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifade ediliyor. Mesela Allah insanı yaratmış, insan mahluktur. Allah ağacı yaratmış, ağaç da mahluktur. Denizi yaratmış, deniz de mahluktur. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ ölümü yaratmış. Ayet-i Cerîr'e diyor, Allah ölümü yarattı diyor. Halak al-mert. O zaman ölümle mahluktur. Şimdi hayat mahluktur. Hayatın lezzeti var. Mesela kavunu karpuzu yaratmış, mahluktur. Onun da ona göre lezzeti var. Demek ölümü yaratıyor, ölüm mahluk. Dolayısıyla onun da lezzeti var. Dolayısıyla bu zaman Hazreti Ayet-i Cerîr'in ifade ettiği manayı böyle özetliyor ve mert dahi ölümde hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir. Mahluktur, mahluk olunca insan da mahluk, hayattan aldığı lezzet malum. Dolayısıyla ölümün de kendine göre bir nimet yeşiyeti vardır diye bu ve buna muasir ayet-i cilileler ifham ediyor, ders veriyor. Halbuki zahiren şöyle görünüşe baktığınız zaman mert inhilaldir, adamdır, tefessüftür, hayatın sönmesidir, her günün lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Zahiren mert, inhilal, vücudun dağılmasıdır. Adamdır, hayattan güçüş gidiş, tepsüftür ve hayatın sönmesidir. Ne göz görür, ne kulak işitir. Her günün lezzettir, netice itibariyle de. Lezzetleri acılaştıran bir şeydir. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazife hayattan bir terhistir. Mevt vazife hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekandır, bir tahvil-i vücuttur. Hayatı bakiyeye bir davettir, bir menbedir, bir hayatı bakiyenin mukaddimesidir. Tekrar okuyorum. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazife hayattan bir terhistir. Namazdan terhis, oruçtan terhis, duadan terhis gibi bir paydostur, bir tembil mekandır. Ahiret aleminden bir menzil olan kubur hayatına, barza hayatına intikaldir. Bir tahvil-i vücuttur. Mesela ışık, cereyan dediğimiz kablodaki neyse profesörü de bilmiyor. Elektrik nedir? Bilen yok. Sadece varlığını müşahede ediyoruz. Lambamızda ışık. Ama ocakta ateş. Dinamoda kuvvet. Bunda ise bir anda sesi dünyanın ucuna göndermeyen medar oluyor. Dolayısıyla yani onun hayatı tezahüratı mekana göre değişiyor. Şu mekanda ışık, o mekanda ateş, öteki mekanda kuvvet olduğu gibi onun dahi tahvili vücuttur. Şu alemi şehadete göre böyle olan hayatı dışarıya kabre girdiği zaman barzahi bir hayata tahavvül ediyor. Dolayısıyla hayatı bakiye bir davettir, bir medde başlangıçtır, bir hayatı bakiyenin mukaddemesidir. Şimdi bu cümlelerle alakalı aşağıda ispatlar gelecek. Şimdi üstad şöyle diyor, nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi, doğum, insani düşündüğümüz zaman, hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Bir halk ve takdir iledir. Şimdi 15. 53. Zehra'da bununla alakalı bir bahis var. Yani mesela bir ağaç ve bir insanı diyor ele alalım Üstad. O ağaç da insan modelinde şöyle diyor. Yani ilmi ilahi kader noktayı nazarından programını icra etti. Sonra kazayla vücuda geldi. Yani hayatın her şeyi tedbir makamında Allah'ın ilmiyle programı çizildi. Burada da diyor mesela hayatın dünyaya bir halk yaratma ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Nasıl dünyaya gelmesi bir halk yaratma ve takdir ile bir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü şu misal hakikaten çok manidardır ve biz meseleyi iyi kavruyoruz bu misalde. Çünkü en basit tabaka hayatı olan hayat-ı nebatiyenin mefti. En basit tabaka hayatı olan hayat-ı nebatiyenin mefti. Hayattan daha muhteşem bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mefti tefessülle çürümekte, dağılmakta göründüğü halde gayet muntazam bir muamele kimyeviye ve mizanlı bir intizacatı unsuriye ve hikmeti bir teşekkürat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamla hikmeti ölümü sundurun hayatıyla tezahür ediyor. Bu cümleyi tekrarlıyorum. Anahtar cümle. En basit tabakaya hayat olan hayatın nebatiyenin mefti, bitkilerin ölümü, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevdi, tefessül ile çürümekte, dağılmakta göründüğü halde, mesela meyve insanın midesine defne olunuyor. Ama zerratın en basit tabakaya hayattan, en müstesna tabakaya olan beşeri hayata terakki ediyor. Çekirdeğin ölüm ise sindirin hayatını netice veriyor. Dolayısıyla yani şeklen, hani yukarıda dedi ya, mesela zahiren görünüşe baktığımız zaman nasıl ölüm ilhiyacı adem bir tefessüldür, hayatın sonmasıdır. Öyle de mesela bir bitkinin yukarıdaki gibi zahiren ölümüne baktığımız zaman mevki tefessül ile çürümek ve dağılmak da göründüğü halde gayet muntazam bir muamele kimyeviye. Laboratuvarlardaki kimyevi sentez, analiz, reaksiyon vesaire. Gayet muntazam bir muamele kimyeviye ve mizanlı bir intizacet unsuruya. Meyvelerin ölümü, unsurların ilahi formüle göre birbirine mezzi olması ve hikmetli bir teşekkürü zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizam ve hikmeti ölümü sungunun hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sungunun mevdiğin hayatıdır. Çekirdeğin ölümü sündülen doğumudur. Belki aynı hayat yükünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır denilebilir. Bir kısa bir atış yapacağım. Sırf bu konuyu şöyle değerlendiriyor. Çok tatlı bir kıyas. Edebiyat bakımından şahsar bir paraklı. Evet. Biraz sonra geleceğiz bu konuya tekrar. İnsan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğin ölümü sündürün doğumudur. İnsan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyeti cihazat ve kaderden ince ve kıymeti program verilmiş. Bakın çekirdeğin vücudu bir halk ve takdir iledir. Bir hikmet ve tedbir iledir diyordu birinci mektupta. Burada da diyor, nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyeti cihazat ve kaderden ilmi ilahiyeden çekirdeğe ince ve kıymeti program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, çalışmanın tarifi budur, toprak altında muntazam bir muamele kimyeviye. İki, nizamlı bir intizacatı unsuriye. Üç, hikmetli bir teşekkülatı zerreden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, işte şu yoğurmak çekirdeğin toprak altında çalışmasıdır. Ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, harikından istidat isen bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek su mizacından dolayı, yani için şuurlu kabul edelim, mizacını kötüye kullandığından, yani verilen cihazatı ve kaderden verilen inci ve kıymeti programı suistimal ettiğinden dolayı ona verilen manevi cihazatı toprak altında bazı mevattı muzurayı celbine sarf etse o dar yerde kısa bir zamanda faydası tefessüle çürüyecektir. Eğer o çekirdek manevi cihazatı felgül habbi ve neva, yani çekirdekleri ve nüveleri açan, nasıl anahtar kapıyı açıyor, çekirdeği nüveyi de bir açan var valla. Dolayısıyla o Habbidun'u açanın, yani Allah'ın emri tekvirisi istimal edip intisar edip hüsn istimal etse çekirdek o dar alemden çıkacak, meyveder koca bir ağacı olmakta küçücük cüz'i hakikati ruhu manevisi büyük bir hakikati külliyet suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyeti cihaza ve kaderden kıymeti programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar aleme arzide hayatı dünyayı toprağı altında o cihazatı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse bozulan çekirdeki bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde dar bir yerde sıkıntı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbat ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir. 23 paragraf. Eğer o istidat çekirdeğini İslam'ın suyuyla imanın ziyasıyla ubudi toprağı altına terbiye ederek evamiri Kur'an'ı imtisal edip cihazatı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalete nimetlere medar olacak bir şecili bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami kıymetler bir şekilde ve remnettar bir makine ve şu şecili kâret mübarek ömrüne ver bir meyvesi olacaktır. Ben tekrar buraya dönüyorum. Üstad demişti ki şu cümlete birkaç yere atıf yapacağım müsaade ederseniz. Önce tekrar okuyorum. Çekirdeklerin, meyvelerin, tohumların mevti. Bitkisel hayatın ölümü. Tefessüh ile çürümek ve dağılmak da göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir intizayet-i unsuriye ve hikmetli bir teşekkürat-ı zerbeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizam hikmetli ölümü sünbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sünbülün meddi hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölümde hayat kadar mahluf ve muntazamdır. Şimdi şu anlarda bir yer okuyacağım. Şu anları bana veririz. Şu çekirdeğin ağaç arasındaki münasebeti şuradan temaşa edeceğiz. Üstad diyor ki Nasıl ki bir kavunun, misal son derece güzel, nasıl ki bir kavunun, mesela her bir çekirdeğinde o kavun temerküz ediyor. Kavun kabuğudur, yediğimiz cennet helvası gibi kısmıdır, rengidir, kokusudur, desenidir, iri ufaklı şeklidir, girintili çıkıntılarıdır vesaire. Ne kadar maddi ve manevi vasıfları var, aynen çekirdeğinde temerküz ediyor. Ve o çekirdeği yapan zat elbette odur ki o kavunu yapar. Sonra ilminin hususi mizanı ile ve hikmetinin ona mahsus kanunu ile o çekirdeği ondan sağır toplar tecessüm ettirir. Ve o tek kavunun tek ve vahid ustasından başka hiçbir şey o çekirdeği yapamaz ve yapması muhaldir. İmkansızdır. Aynen öyle de rahmaniyetin tecellisiyle kainat bir ağaç, bir bostan ve insan bir çekirdeği küpünde olduğundan elbette en küçük bir zihayetin Halık'ı ve Rabbi bütün zemin ve kainatın Halık'ı olmak lazım geliyor. Tekrar misale dönersek Cenab-ı Hak çekirdeği ağaçtan sağıyor ve böyle bir çekirdeğin ölümü içinde temerküz eden ilahi tespitin, programın, fihisenin, sümrünün hayatında doğum oluyor. Mesela biraz uzaktan temaşa için şuna bir ilave edeceğim. Dizleri tutmuş bazı adamlar gözleri önünde vukuğa gelen gayr mahdut hususi haşr-ı neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde kıyamet-i kübra'yı ve haşr-ı umumiyeyi nasıl istirab ediyorlar? Garip karşılıyorlar. Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr-ı neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumi istifade eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudi bir yakın ile görme derecesinde yakın bir müşahede ile haşr-ı umumiyi görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde kiroz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri o mahlukat-ı latife evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri o mahlukat-ı latife evvelkisi yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Halbuki meyveyi yedik, o midemize defnedildi, çekirdekte toprakta çürüdü gitti. Fakat çürüyen çekirdeğin ölümlü sündürülmemdiği hayatıydı. Daha sonra mahsul verdiği zaman bakıyoruz ki midemize defnedilen elma aynen güleç yüzüyle, tatlı tebessümüyle ağacının başında arz-ı idare ediyor. O zaman mana şöyle oluyor. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif, kudret mucizeleri, o mahlukat-ı latife, evvelkisini yani ölüp giden semeratın aynı ve misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi, o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhlar olmadığı için aralarında, aynıyete yakın öyle bir misiyat vardır ki, ne aynıdır, yanında gayri keyfiyetini gösterir. Ben baktım, Marmara'dan gelirken yollarda elmaları paketliyorlar. Şimdi geçen seneki bir sandık elmayla bu seneki bir sandık elmayı aynı ağaçtan muhafaza ettik, karıştırdık. Hadi ayır bakalım, hangisi geçen seneki ağacın meyvesi, hangisi bu seneki meyve? Aynı ağacın meyvesi, birisi geçen seneki var, birisi bu sene. Bakınız, o kadar benziyor ki, üstadın ifadesiyle ne aynı ne de gayri keyfiyetini gösterir. Acaba semeratik bu vaziyeti gören haşrı istibad edebilir mi? Ve keza manevi asansörleriyle lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkarmakla tebessümler arz-ı didar eden güzelliğini sergileyen lut ve kayısı gibi meyveleri ifadenin güzelliğine kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayatlar antika bir şekilde kuran kudreti ezeliğe haşr-ı mum ağır gelir mi? Haşa, bu latif nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. Şu paragrafı üstad bir yerde biraz farklı bir mansa izah ediyor. Paragraf tekrarlıyorum. Çünkü bunun üzerine biraz fazla duruyoruz. Çünkü bu bizim için hareket noktasıdır. Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında aynıyet yakın öyle bir misiyet vardır ki ne aynıdır ne de gayr keyfiyetini gösterir. Acaba semerat-ı buğazı gören haşrı istibad edebilir mi? Yani bak Allah geçen seneki meyveyi ölmesine rağmen bu sene ağaçtan ihraç edince aynen muhafaza ediyor. Şu aynıyeti Üstad Hazretleri sözlerde birazcık farklı bir nüansla şöyle izah ediyor. Dokuz tuz. Şurası. Üstad diyor ki nihayetsiz tecelliyatı Esma-i İlahiyenin nakışlarını. Cenab-ı Hak mesela Alim isminin nihayetsiz yani matematikle saymakla bitmeyen tecellileri vardır. Tecelli manevi olan görünmeyen bir hakikatin yüzümüzün önünde ayan beyan olması halidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Alim isminin bu alemin kabiliyetine göre tecellisi vardır. Mesela bir fikirliğin vücudu ilmi ilahiyeyle çizilmiş, program alınmış. Bir ilme dayandığı gibi kainatın vücudu bir ilme dayanıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bu alemin kabiliyetine göre nihayetsiz tecelli nakışlarını göstermekle bu esmanın, ilahi isimlerin ifade için mahdut bir zeminde hadsiz nakış göstermek. Dünya belli, yüz ölçüm şu kadardır. Ama dünyanın şu kadar yüz ölçümünde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nihayetsiz tecellileri tezahür edecektir. Saha, muayyen, tecelli, nihayetsiz. İşte belli, mahdut bir zeminde haddi hesabı olmayan ilahi esmenin, esmanın tecellisini göstermek için Allah küçük bir sayfede, kriyazda nihayetsiz maaniler ifade edecek, bitmeyen, tükenmeyen manaları ifade edecek olan hadsiz ayetleri yazmak için Nakkaş-ı Ezeli zerrat-ı kemal hikmete tahrik edip kemal intizamla tavsif etmiştir. Evet, geçen senenin konumuza geliyoruz. Geçen senenin mahsulatı ile şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Aynı ağaçtan geçen sene topladığımız elma, bu sene topladığımız elma veya ağaç erik ağacı, geçen sene topladığımız meyve erik, bu seneki erik, bu ifadeye nazaran mahiyetleri bir hükmündedir. Fakat maanileri başka başkadır. Yani düz ile inceliyorsun, istediğin kadar incele, geçen sene bu sene aynıdır. Renk aynı, desen aynı, şekil aynı. O ne bileyim, ta muhtevasında kullanılan glukoza kadar. Her şey aynı. Teşahhusat, yani gözümüzün gördüğü şekil ve o şeklin maddi keyfiyet aynı ama mana ayrı. Evet, geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatın mahiyetleri, mahiyet bir şey nasıl olduğudur, muhtevasıdır. Kimliği iç yüzüdür, bir hükümledir. Fakat maanileri başka baştadır. Kainat-ı itibariyeyi, yani gözümüzün önündeki şekli değiştirmekle maanileri değişir ve çoğalır. Tayyineti itibariye, tayyineti itibariye ağacın başında gördüğün meyvedir. Bu değişiyor. Yiyoruz, defnediliyor, çürüyor, dağılıyor, gidiyor. Bu tayyinet durmadan değişiyor. Ve teşahhusatı muhakkate tebliğ edildikleri ve zahiren fani oldukları halde göz gördüğü kadarıyla yiyorsun, tükendi. Ne evde elma kaldı, ne de başında. Tamamen zahiren gözün gördüğü şekliyle bitip tükendikleri halde onların maani cimileleri muhafaza olup sadece baki kalır. Böyle gözlerini kapasan, rengi böyleydi, tadı şöyleydi, şekli şemali de şöyleydi diye onun ifade ettiği manalar beşeri hafıza gibi lehv-i mahfuz sayfelerinde sabit kalır. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından şu bahardaki emsalinin hakikatça aynılarıdır. Geçen bahardaki yaprak ve çiçek meyvelerinin ruhları olmadığından şu bahardaki emsalinin hakikati aynılar. Yalnız teşahhusatı itibari fark var. Fakat o itibari teşahhusta her vakit tecelleti tazelenmekte olan şuunat-ı esma-i ilahının maaniyelerini ifade için şu bahardakiler ayrı teşahhuslarla onların yerine geldiler. Şimdi bütün bunların aslında özeti şu. Bu okuduğumuz sözlerden, Nesri'den okuduğumuz bir bahsin özeti şu. Bil ki ekseriyetle fatıra hakimin aletidir. Yeryüzünde şimdi Allah'ın bir kanununu öğreniyoruz. Allah'ın adeti şöyle, yani ekseriyetle %90, %100'e yakın bir mutlak çoğunlukla Allah'ın şu işi şöyledir. Yani ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Ehemmiyetli ve kıymetli şeylere aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi. Mesela spartovaları ağaçlarla doludur. Bir ağacı düşün ki yaprağı veya çiçeği veya meyvesi veya kökü veya kokusu veya deseni şekilleri veya düşündüğün diğer hususiyetleri aynen iade ediliyor. Geçen seneki yaprak, bu seneki yaprak. 300 sene önceki yaprak ile ağacın bu seneki yaprağı ne ayn ne de gayr keyfiyetini gösterircesine aynen tazeleniyor ve mevsimlerin temeddülünde, asırların değişmesinde bu kıymetler, ehemmiyeti şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi, günlük. Ve senevi, senelik. Ve asli, 100 senelik haşirlerin umumunda şu kaideyi adeta ekseriyet muttalit görünüyor. İşte bu sabit kaideyi deriz. Madem fünunun fenlerin ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyeti insandır ve mevcudat içinde en kıymetdar yine insandır. Ve insanın bir feri sayır hayvana bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hadsile bir anda insan aklına, kalbine, vicdanına doğan tam doğru bir sürat-ı intikal ile hükmedilir ki haşr ve neşr-i ekberde beşerin her bir terdi aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Şimdi dönüyorum metne. Şurayı okumuştuk. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevki tefessüre çürmek dağınlıkta göründüğü halde gayet muntazam bir muamele kimyeviye ve mizanlı bir intizacatı unsuriye ve hikmetli bir teşekkür et zerreye ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizam ve hikmet yorumu sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevki, çekirdeğin ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevki sümbülün maddi hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölümde hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Şimdi üstad kıyasa gidiyor. Bir misal daha var. Hem zihayat meyvelerin, elmaların, üzümlerin yahut hayvanların, koyun etinin, kuzu etinin midi insaniyede ölümleri hayatı insana çıkmalarına menşe olduğundan onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. Şimdi henüz koyun eti et iken mahluk. İnsan midesine defrediliyor. Fakat onun zerreleri beşeri hayata terakki ediyor. Şimdi hayvani hayatta mahluk iken şimdi oldu beşeri hayatta mahluk. Demek ki bir koyun etinin insanın midesine defnedilmesi suretini meydana gelen ölüm onların hayatından daha muntazam ve mahluktur denilir. İşte şu netice yüksel. En edna tabak hayatı olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk hikmeti intizamlı olsa. Bak şimdi çekirdek ölüyor ama sümbüle netice veriyor. Yani sümbülün vücuda gelmesi mutlaka çekirdeğin ölmesi lazım. Aksi takdirde çekirdeğin içindeki o daracık mahveldeki ilmi ile hazırladığı program dağ gibi bir ağaca inkılap etmez. Şimdi öyleyse şimdi madem ki hayat tabakasının en ennası olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk hikmetli daima faydayı, menfaati, maslahatı netice verircesine en büyük bir nimettir. Hazreti Sırrı böyle muhrik bir edebi üslubuyla kalem aldı. Şu örneği burada okumak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Önce Üstad Hazretleri hazin bir esaret hayatını ifade eder. Daha sonra da mevzuyla alakalı hükmü onun üzerine bina eder. Ve şöyledir. Bir şeyler anlattı da sana şöyle dedi. Birden Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh Diyelan Hazretleri'nin irşadıyla o hazin halet sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılap etti. Şöyle ki o hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle iftihar etti ki senin şumari şarkide Kozsurma'daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. Sana birisi deseydi sen İstanbul'a mı gideceksin yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü 1001'den 999 ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazin bir firak, ölüm bir iftirak değil. Hem de geldin memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Aynen öyle de, aynen öyle de. Senin küçüklüğünden bu yaşına kadar sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Babalar, analar, dedeler, birazcık mazeye gitsek. Bizman Hazretleri, Hafız Aliler, Mustafa Güller, Tahir Mutlular, Zübir Günzakler vesaireler. Biraz maziye gitsek Sıddık Ekberler, Ömer Efe. Biraz fare gitsek Fahri Kemal Aleyhisselam, Hazreti Harun Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a kadar. %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostum var. Onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Yani üstad diyor, ağırlaşmış olan vazife hayatımı tekerle azat edip %99 ahbabına kavuşmak için merzaha
alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan ölüm en büyük bir nimettir. İkincisi, dünya ile cennetin mizanı, sonra dünya dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp müsaatli, sürurlu, ızrapsız, baki bir hayata mazhariyetle Mahbub-ı Baki'nin daire-i rahmetine girmektir. Mesela 13. sözdeki izahı hatırlayalım. Kabre 3 yolda giriliyor. Birincisi mümin ve müslüm olarak giriliyor. Üstad diyor ki ruhun ıtlakıdır. Yani kabre girdiğimiz zaman ruh tekrar bu cesedin içerisine giriyor. Ve münkereyn geliyor ve soruyor men rabbuk. Cevap müsbet olduğu zaman ruh tekrar bu cesetten ayrılıyor ve artık ıtlakıdır. Yani isterse ahiret menzillerini, isterse dünya menzillerini, yıldızların ötesine kadar her yeri dolaşabilir, buraya da gelebilir. Dolayısıyla daha sıkıntılı, daha da zelzeli dünya zindanından çıkarıp müsaatli, alabildiğine geniş, sürurlu, ızrapsız, dert, hastalık ve sıkıntının bulunmadığı baki bir hayata mazhariyetle ölüm Mahbub-ı Baki'nin daire-i rahmetine girmektir. Çünkü ihtiyarlık gibi şeraiti hayatı ağırlaştıran birçok esbab var ki mevti hayatın pek fevkine nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cedleri sefaleti halleri senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Tekrarıyorum, mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validene beraber ceddin cedleri, 150 yaşındaki dede, 200 yaşındaki üçüncü dede, 350 yaşındaki beşinci dede gibi dedeler şimdi sefaleti halleriyle senin önünde bulunsaydı. Hayat ne kadar nikmet, azap, sıkıntı, çilelerle dolu ve mevt, ölüm ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçekler aşıklar olan güzel sineklerin kışın şedaidi için hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm, uyku, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir. Hususan musibet zedeler, yaradılar, hastalar için. Öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalara müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için müteaddit sözlerde kat ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nikmet içinden nikmet, azap için azaptır, o bahisten hariçtir. Yani ölüm ehli iman hakkında saadet ebedi netice veren bir nimet, ama ehli dalalete veya imtihanı kaybedenlere gelince ölüm hayat gibi onlar için nikmet içinden nikmet, azap içinde azaptır, o bahisten hariçtir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma's salavat.